Ayrım 16, sayfa 159. Parmak kadar boyuyla biri gider Mersin'e, öteki tam tersine iki ayrı gemiyle, suları birbirini hiç görmeyen, iki ayrı denizde seyri sefer eylemekten bir şikayet yokmuş aslında. Ama içinde küskünlük mü demeli, keder mi, hüzün mü, her neyse, oralarda bir yerde hiç durmadan tıp tıp damlayan sesin farkındaymış. Ağlayan gülün gözyaşları akarmış ruhunun karanlık kuytularına. Sesini duyarmış her damlanın, ince ince yüreğini oyduğunu da bilirmiş ama hayatın acemisi aklıyla, İçinden geçip giden bu gözyaşlarının, bu küskünlüğün, bu kederin, bu hüznün kolay kolay menbaına varamazmış. Sadece o değil, aynı yıllarda hep birden boy verip etrafını kuşatan yoksunluk, düşkünlük, yitiklik, haksızlık gibi aslında adını çok sonraları koyacağı duyguların nedenini de kavrayamazmış. Annesinin bu asrın en haklı kavgasını verdi dediği babasının, yoksa haysiyetimizi ve hürriyetimizi kaybedecektik diye izah ettiği o yarım metrelik boşluk mu? İçin için şu dünyada herkesten ve her şeyden çok sevdiği bu adamın babasının eksik bacağı mı? Boşlukta kırık bir ağaç dalı gibi sallanan ve gülizarı sokaklarda, bahçelerde babasının elinden tutup güven ve ferah içinde yürümekten mahrum bırakan o eksik, o yarım bacak mıymış? İçinden bir türlü çıkamadığı bu yokluk, yoksunluk duygusunun sebebi babasının yürek burkan hali miymiş? Okula başladığında öğretmeni iki ayrı alfabeyi deserler sular gibi bellemiş bu aklı boyuna aşkın kızın daha ilk günlerde haysiyetle hürriyet nedir diye sual edişine pek şaşmamış. Ama Gülizar haysiyetin değer itibar olduğunu öğrenince bir müddet durup derin düşüncelere dalmış. Manası buysa eğer o bir avuç evde eksik bacağıyla nerelere sığacağını bilemeyen annesinin malul maaşını yerken iyi ama diye inatla müdafaa etmesine rağmen anneannesinin her fırsatta bari 3 kuruşluk faydası olsa diye laf sokuşturduğu, yaz kış demeden çoğu akşamüstü okuldan döndüğünde evin önünde sessiz sadasız oturmuş, gönlündeki kırgınlığı sigarasının dumanıyla avutmaya çalışırken, yok içerideyse evin en kuytu köşesinde varla yok arası bir yerde bulduğu babasının, kızına her bakışında gülüşünü eksik etmeyen ama gözündeki karanlığı, yüzündeki gölgeyi de kolayına gizleyemeyen babasının, anneannesinin nezdinde hiç mi haysiyeti yokmuş? Ya hürriyet, odasına kapansa kabahat, çıksa kabahat, 40 yılda bir bunalıp Kadıköy'ü çarşısının içindeki kahveye gitse, yine kabahat olan, sofradaki her lokmasına dik dik bakılan İbrahim'in hürriyeti neredeymiş? Annesi odalara çekip kapalı kapıların ardında böyle yapacaksan kocamı çocuğumu alır çeker giderim diyerek bütün evi dolduran gürültülü fısıltılarla isyan etmese anneannesinin duru durağı yokmuş ki. O bağır çağır fısıltılar yanık portakal kabuklarının baygın kokusuyla dolu odada sobanın başında yüreği küt küt atarak sessizce bekleyen Gülizar'a dek ulaşınca anneannesinin sesi de bir nebze olsun yumuşarmış. Ben sana acıyorum kızım, evin bütün yükü senin üzerinde, bunca boğaz yetişemiyorsun işte, yazık değil mi sana? Çalışıp eve ekmek parası getirmek bir yana, alışverişi yapmak ve her türlü dışarı işlerini görmek de annesinin üzerindeymiş. Asiye teyze evde yemek, bulaşık, çamaşır, temizlik derken neredeyse hiç yerine oturmadan akşama edermiş. Her sabah her biri en az 20 yıllık olan, mekana ve ortama kıyasla hayli şatafatlı elbiselerini büyük bir ihtimamla sırtına geçirip bütün günü camın önünde kitap okuyarak, mecmua karıştırarak ya da öylesine durup denizi ve karşı kıyıları seyrederek geçiren prenses, ara sıra Asiye teyzenin sebze meyve soymak, pirinç mercimek ayıklamak ya da annesinin getirdiği erzakı kutularına, kavanozlarına koyup yerlerine yerleştirmek gibi ufak tefek işlerine yardım edermiş o kadar. O da gönlü olursa. Boş oturmaktan hiç haz etmeyen babası ise eksik bacağını aldırmadan neredeyse bütün günü evin tamirat işleriyle uğraşarak geçirirmiş. Bozuk saat, çalışmayan kilit, akmayan musluk, tutuk daktilo, bacağı kırık sehpa ya da yalama olmuş menteşe. Bazen saatler, bazen de günlerce uğraşır ama eline aldığı her neyse yeniden çalışır hale getirmeden kolay kolay başından kalkmazmış. Öyle ki bu azmi, inadı ve mahareti zaman içinde bütün mahalleye yayılınca komşu evlerden gelen saatleri, kilitleri, daktiloları da tamir etmeye başlamış. Gülizar 3. sınıfa geçtiğinde babası evin içindeki zaruri vazifesini bileğini altın bilezik yaparak Kadıköy'ünde çarşının içinde küçük bir dükkan açmış kendine ve kısa zamanda bilumum tamirat işlerinin 1 numaralı ismi olarak nam salmış. Evin ekmeğini yeniden eline alıp da gözünde hiçbir zaman itibar kazanamayacağını bildiği kayınvadesinin laf sokuşturmalarından, sessiz sessiz dokundurmalarından bir nebze olsun kurtulunca kızının nezdinde de haysiyet ve hürriyetle ilgili sorgulamalardan bir nebze olsun sıyrılmayı başarmış, onun yüreğinden akıp giden gözyaşlarının mesnedi olmaktan çıkmış artık. O güne dek okuldan döndüğünde çoğu zaman evin önünde sırtında paltosuyla soğuktan büzüşmüş sigara içerken gördüğü babasının, şimdi karanlık bastıktan sonra koltuk değneğinin sesine karışan ayak seslerini duyduğunda gözyaşları değil, hayır, hiç değil, tersine haysiyet ve hürriyet kelimelerinin manaları kadar büyük, o kadar güçlü, gürül gürül nehirler akarmış küçük kızın yüreğinde. Sağlık durumu günden güne kötüleşen Mustafa Kemal Paşa'nın ölümü tam da o günlere. Evinde, Gülizar'ın evinde hayatın bir nebze olsun yoluna girmeye başladığı günlere denk gelmiş. Gözyaşlarına boğularak 7'den 70'e sokaklara dökülenler, bu sadece bir milli kahramanın değil ama aynı zamanda gencecik bir milletin ruhunun da ölümüdür diyen İbrahim'in hisleriyle mi madem tutuldular bilinmez. Ama hiç şüphe yok, o kapkara günlerin içinden geçerken tek tük de olsa yüreğine ümit ışığı düşürenler de olmuş. Anlamıştım ben, o sarayın o adama mezar olacağını en baştan anlamıştım. Yapmayacaktı, padişah efendimizin ahını almayacaktı. Günahsız bir insanı yerinden yurdundan etmek ne demek? İşte şimdi Vahidettin efendimizin çıkıp gelme zamanıdır. 10 Kasım 1938 akşamı nihayet evin kederli kalabalığı bir araya geldiğinde İsmigül eskilerinin en yenisini giyinmiş, saçını başını taramış, hatta elinde kalan son mücevherini en son Gülsema'nın nikahında ortaya çıkardığı pırlanta broşunda takmış, sabit bakışları gecenin karanlığına dikili, yüzünde mağrur bir gülümsemeyle pencerenin önünde otururken yavaş yavaş, tane tane, buz gibi soğuk, bıçak gibi keskin bir sesle böyle konuşunca İbrahim öfkeden al basmış bir yüzle yarım bacağını aldırmadan hızla oturduğu koltuktan fırlayıp bastonla basa basa odadan dışarı atmış kendini. Aynı anda oturduğu yerden ayağa fırlayan annesi odanın ortasında veryansın etmeye başlamış. Utanın, aklınız hepten bulandı sizin, ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Kendisi yerinden olmasın diye koca bir milleti yerinden yurdundan eden bir zavallının ölüsünden mi medet umuyorsunuz? Vahidettin'in kemikleri bile kalmadı artık, sizin için mezarından mı çıkıp gelecek? İsmigül bakışlarını gecenin karanlığından ayırmadan oturduğu yerde irkilmiş bir an. Muhtemelen çoktandır unuttuğu o günü, son sultanın kayıp haberini getiren o kara sabahı hatırlamış yeniden. Ama koyu vermemiş kendini karanlığa. Bir Vahidettin ölür, onlarcası gelir. Koskoca Osmanlı soyu şuncacık zamanda tükenecek değil ya. Ben dedim diyeceğimi, şimdi Vahidettin'in çıkıp gelme zamanıdır. Aklınızı kaçırmışsınız siz. Gülsema'nın öfkeli odadan çıktığını gören Gülizar'la Asiye kadın da onun ardına takılınca İsmigül o bomboş odada bir başına kalmış. Kimse dinlemek istememiş onu, kimse derdini anlamamış ya. Cümle alemin ata diyerek gönlünün baş köşesine koyduğu bu adama niye böyle öfkeli olduğunu, niye inatla Vahidettin'in yolunu beklediğini anlamak, dinlemek, bilmek istememişler. Oysa bütün düzenini bozan, yuvasına nifak sokan, her şeyi yerle bir eden bu Mustafa Kemal değil miymiş? Sonunda biçare padişahı çıkıp gitmeye, İsmigül'ü de o mutfaktan bozma odalara mecbur etmiş işte. Şimdi takdiri ilahi o da göçüp gittiğine göre Abdülaziz Efendimizin hanedana yuva olsun diye özene bezene yaptırdığı koskoca dolma bahçe sahipsiz kalacak değilmiş ya. Değil mi ki Vahidettin Efendimizle İsmigül'ün yazısı bir yazılmış. O ne zaman gelip yerine yuvasına yerleşince İsmigül'de hiç yolu yok, o zaman konağına geri dönecekmiş. O zaman bitecekmiş bu yokluk, yoksulluk. Bunca yıl sessiz sadası sabrettikten sonra nihayet Vahidettin de İsmigül de muradına erecekmiş. Mescidi tam olarak bilinmese de anneannesinin gelecek güzel günlere dair asla tükenmeyen ümidi yüreğini ferahlatırmış Gülizar'ın. Bir de onun sandıkları köşe bucak karıştırıp vaktiyle kocası Osman Nedim Bey'in Paris'ten, Viyana'dan, Berlin'den getirdiği kumaş parçalarından üzerine diktiği birbirinden güzel elbiseler. Sadece elbiseleri değil, prensesin ağzından o kumaşların debdebeli hatıralarını dinlemeyi de çok severmiş. Kendini bildi bileli, bahçesinde kiracı çocuklarıyla oynadığı, bazen onlarla birlikte içeri girip odalarında dolaştığı, sofralarına oturup yemekler yediği o konakta, yıldan yıla yıpranıp, orasından burasından aşınsa da hala heybetinden hiçbir şey yitirmeyen o kayıp konakta, bir zamanlar koca bir kalabalıkla birlikte anneannesinin, annesinin ve Asiye teyzenin, uyuyup uyandığını tahayyül etmek, mahiyetin tam olarak kavrayamasa da, kısaca ard arda gelen felaketler diye bildiği bunca şey yaşanmasaydı, şimdi kendisinin de o konağın odalarına ait olacağı ihtimalini tasavvur etmek, eski günlere dair o hikayeleri hazin bir masal gibi dinlemek hoşuna gidermiş. Anneannesinin iri kahverengi gözlerinde koyu bir gölge ve aynı zamanda tuhaf bir ışıltıyla anlattığı masalı dinlerken, ecnebi mürebbiyeler, büyük salondaki kuyruklu piyanoda gördüğü musiki dersleri, oyuncak bebekleri ve uzak şehirlerden gelen çeşit çeşit elbiseleri içinde annesinin o konağın varsıl odalarında başını koyduğu geceleri, o konağın pencerelerinde gözünü açtığı pırıl pırıl sabahları düşlerken, birileri sabahlarını elinden almış gibi hissedermiş kendini. Birileri gelip gizlice sabahlarını çalmış gibi hissedermiş. Annesi, anneannesi ve Asiye teyze. Sanki bu üç kişi tam Gülizar'ın sırası geldiğinde çok büyük bir günah işlemişler de masaldan kovulmuşlar gibi. Onların yüzünden ve onlarla birlikte bir güzel masaldan kovulduğunu düşündükçe kasıp kavurucu bir küskünlük kaplarmış içini, delip geçen bir sızı, yakıp yıkan bir burgun. Matmazel Germain, mürebbiyiniz güzel miydi anne? Jacobi'ye, unuttum. Anneannen sokuyor bunları aklına, öyle değil mi? O günler çok gerilerde kaldı Gülizar. Bu memleket büyük harpler gördü, büyük acılar çekti, istiklalini kaybetti ama haysiyetinden ve hürriyetinden vazgeçmedi. Mücadele ettik ve bu mücadelede hepimiz üzerimize düşen bedeli ödedik. Hadi bırak bunları şimdi. Ne demiştik? Oblie. Oblie fiilinin present ve past çekimlerini yaz bakalım ve hiç merak etme, ben sana Matmazel Germain'den daha güzel Fransızca öğreteceğim. Annesinin bütün çocukluğunu birlikte geçirdiği Matmazel Germain'i böylece kolayca unuttuğuna inanmak güçmüş işte. Gülizar'ın çocukluğu boyunca kucağında uyuduğu, uyandığında her daim başucunda bulduğu, sırtındaki hırkası, önündeki aşı, akşama iştahı kaçar diye yasaklanan mutfak kaçamaklarının sırdaşı, uykuya dalmadan önce kurduğu çocuk hayallerinin yoldaşı olan Asiye teyzeyi unutması kadar saçma bir şeymiş bu. Sonra şu: mücadele ettik, bedel ödedik faslı. Onlar bir masal evinden mahrumiyete kovulmuşken hala o evlerde, işlerindeki insanlar da yerinde durduğuna göre masalından kovulmak cezası herkese kesilmemiş bu memlekette. Herkes aynı bedeli ödememiş demek ki. Niye? Böyle böyle babasının eksik bacağı ve annesinin kayıp konak hayatıyla kendi ailesinin bu bedelinin de zaferinin de adilane paylaşılmadığı istiklal mücadelesinden mağlup çıktığına kanaat getirmiş. O kanaatin tesiriyle olacak, Muzaffer adlı çocukların sayılarının hayli arttığı o senelerde, en coşkulu bayram günlerinde bile bütün yüreğini kaplayan haksızlık duvarını aşıp da oralarda bir yerde bir zafer sevincine rastlayamamış. Ne evde annesine babasına, ne okulda öğretmenine, arkadaşlarına, hiç kimseye söyleyememiş bu karma karışık hislerini. Ama Cumhuriyet'in 15. yılında çıktık açık alınlı 10 yılda bu savaştan marşı eşliğinde tepeden aşağı Türk bayrağına sarılmış yürüyüş kolunun en önünde başı dimdik, uygun adımlarla yürürken bile aslında bu istiklal mücadelesinin mağluplarından olduğu fikrini çıkaramamış aklından. Bütün evlerin fenerlerle, kırmızı bayraklarla donatıldığı, insanların yerlerine sığamayıp oluk oluk sokaklara, caddelere aktığı o en büyük bayram gününde bayram kızı olmanın kıvancını gölgeleyen bu fesat fikir sebebiyle olacak, düşüncelerini günün anlam ve ehemmiyetine uygun daha coşkun bir ruh giydirmeyi becerememiş. İtiraf zamanı çok değil, 1-2 hafta sonra gelecekmiş. Okulla birlikte Dolmabahçe'ye, ölümü bir uçtan bir uca, ülkeyi kedere boğan atayı ziyarete gittiklerinde dikilecekmiş karşısına. Sarayın bahçesinde soğuktan mı yoksa aklından geçerken yüreğinde sarsan düşüncelerin etkisinden mi bilinmez, ayakta tir tir titreyerek mağlupların arasında olduğu fikrinden belki de biraz utanması gerektiğini itiraf etmiş kendine. O güne dek yalnızca heykellerinden ve fotoğraflarından bildiği, bir kez de Moda Deniz Kulübü'nü ziyarete geldiğinde çok uzaktan seyrettiği ataya böylesine yakınken içinde mahcubiyetle ve korkuyla kavrulmuş bir utanç duyuyormuş, daha ziyade günahkar kulların tanrıların önünde duyduğu türden bir utanç. Tek başına ne kalabalık bir adammış ki şimdi koca bir millet yapayalnız kaldık, ıssız kaldık İbrahim. Anneannesinin abuk sabuk konuşunca sobalı odada bir başına kaldığı o gece yatak odasında bir yandan usul usul gözyaşı dökerek yatağın örtüsünü kaldıran annesi camın önünde hiç konuşmadan sigara içen babasına aynen böyle söylemiş. Ben sizin tarafınızdayım dercesine odaya girip tuvalet masasının önündeki alçak pufa oturmuş sessizce bekleyen Gülizar, annesi ıssız kaldık İbrahim derken tesadüfen başını kaldırıp aynadaki suretiye göz göze gelince yüreğindeki yalnızlığı, gönlündeki kara kara gölgelerle kaplı ıssızlığı görür gibi olmuş bir an ve bunu da içinde tuhaf bir korkuyla atanın kudretine yormuş. 10 yaşının kelimeleriyle tam olarak böyle ifade etmese de tanrısını kaybeden bir mümin gibi hissetmiş kendisini. Niye? Sen niye mağlupların arasındasın Gülizar? Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde beklerken günlerdir bütün ıssızlığıyla yüreğinde taşıdığı o karanlık uçurumun derinliklerinden duyduğu o ses, Gülizar büyük bir utanç içinde ilk kez o gün o bahçede duyduğu bu sese bir cevap vermek mecburiyetinde hissetmiş kendini ve büyük atanın ruhuyla konuşmaya başlamış. Atam demiş ona. Beni affet, biliyorum sen büyük bir zafer kazandın ama ne yapayım, ben yine de mağlup hissediyorum kendimi. Evet, evet biliyorum, düşmanlar yurdumuza girdiler ve sen canını ortaya koyup onları kovdun buralardan. Ben düşmanları hiç görmedim ama yine de bunun için sana teşekkür ederim. Onlar vatanımızı elimizden almak istemişler, sen müsaade etmemişsin. Keşke evimizi elimizden almalarını da müsaade etmeseydin. Bizi tanısaydın, annemin babamın ne kadar iyi insanlar olduğunu görseydin etmezdin biliyorum. Herhalde bir tek anneannemi sevmezdin. Onu da affet atam. Annemin söylediğine göre ne dediğini bilmiyormuş. Sen babamı hatırlamazsın herhalde. Ama o seni birkaç kere uzaktan görmüş. Birinci cephedeymişsiniz. Yani sen oraya gelmişsin. Ama babam cesaret edip de senin yanına yaklaşamamış. Sonra bir kere de Haydarpaşa garında görmüş seni. Trenin penceresinden el sallamışsın. Üçüncüsünde ben de vardım babamın yanında. Bilmem. Hatırlar mısın? Hani bizim oraya, Moda'ya gelmiştin. Oraların zenginleri deniz kulübüne götürdüler seni. Babamla ben içeri giremedik tabii. Ama senin yolunda bekledik. Çok kalabalıktı. Babam boş yanını duvara verip de beni havaya kaldırmasaydı imkanı yok göremezdim seni. Beyaz bir kıyafet vardı üzerinde. Başında şapka. Doğrusu ben seni daha büyük zannederdim. Evet, düşündüğümden biraz daha ufak tefektin ama yine de çok heybetliydin atam. Biliyor musun, o gün senin yanına gelmek istedim. Babamın eksik bacağını söylemek istedim sana. Hiç şikayet etmese de evden dükkana giderken ne çok yorulduğunu. Bir de bilmem bacağından mı yoksa anneannemin yüzünden mi pek konuşmadığını, hep sustuğunu anlatmak isterdim. O öyle susunca benim içimden oluk oluk kaynar suların aktığını, canımın yandığını, çok yandığını, katılı katılı ağlamamak için hep kendimi tuttuğumu söyleyemedim. Belki babamla ben de o kulüpten içeri girebilseydik, orada bir fırsatını bulur söylerdim. Evimizi kaybetmeseydik, biz de zengin olurduk, o zaman içeri girebilirdim tabii. Atam, beni bir daha affet ama sormazsam içimde kalacak. Düşmanların hepsini kovdun mu gerçekten? Öyleyse onlar kim? Bizim evimizi kim aldı elimizden? Okulunun birincisi olarak ilkokul diplomasını eline aldığı yaz atasına ben düşmanları hiç görmedim deyişinin üzerinden bir yıl bile geçmeden başında Hitler denen babasının fikrince dünyayı birbirine katacak deli bir adamın olduğu Almanya adlı ülkenin bir gecede Polonya adlı bir başka ülkeyi yerle bir ettiği haberi bütün dünyaya yayılınca Gülizar da herkes gibi o güne dek hiç tanımadığı düşmanı beklemeye başlamış. Annesiyle Asiye teyzenin kıtlık kapıda diyerek mercimekten bulgura, şekerden yağa kadar çarşılarda buldukları her şeyi erzak dolaplarına yığdığı o uzun bekleyiş günlerinde aklı erdiğinden beri yüreğini yavaş yavaş oyup duran kayıp duygusu artık başka bir şeye sahip olduklarını kaybetme korkusuna dönüşmüş. Annesiyle anneannesinin önceki harpte kaybettiği bu güzelim masal evi gözünün önünde ayan beyan dururken ve en son annesiyle babasıyla birlikte tahinli pide almaya gittiğinde Şekerci Ardaş'ın çırağı İstanbul'u bombalamaları da an meselesi demişken küçük kızın yüreğini yatıştırması pek de kolay değilmiş haliyle. Annesini babasını, Asiye teyzeyi, anneannesini kaybetmek. O bahçedeki tek arkadaşını, kiracı Hampik Efendi'nin kızı Seta'yı kaybetmek. Kitapları, okul çantası, hiç görmediği dedesinin Avrupa'dan çeşit şehirlerinden alıp getirdiği ve annesinden kendisine kalan o güzelim oyuncak bebekleri, anneannesinin diktiği cicili bicili elbiseleri, diplomasını aldığı gün babasının bir güzel tamir edip ona armağan ettiği elden düşme gramofonu. Kaybedeceğini çok şey varmış meğer. Pencerelerin lacivert, kalın storlarda sıkı sıkıya kapandığı akşamlarda sevdiği kitapları okul çantasına, bebeklerini bez bir torbaya, gramofonunu ve en güzel elbiselerini boş ucuna koyup uyumaya, gecenin bir yarısı korkular içinde uyanıp aynı odada yatan Asiye teyzenin koynuna girmeye o günlerde başlamış. Baş ucundaki su dolu kasede duran takma dişleriyle, gecenin gölgelerinde çizgileri daha da derinleşen kırış buruş yüzüyle, insanın tenine değdiğinde diken batmış hissi veren çatlak kuru elleriyle, dişsiz ağzının iyice şekilsizleştirdiği solgun dudaklarının arasından duyulan yorgun nefesiyle Asiye teyzenin mevcudiyeti harple birlikte içine işleyen kaybetme korkusunu hepten silemese de bir avuntuymuş işte. Aylardır yüreğini hoplatan korkularının beyhude olmadığını, her yanı harp haberleriyle sarılı da olsa, Moda sokaklarına yine taze gelinler gibi açan erik ve badem ağaçlarının kıpır kıpır coşkusuyla ve renk renk çeşit çeşit gül kokularıyla gelen bahar akşamüstlerinden birinde okulun eve ertesi güne yetişecek sayfalar dolusu ödevin telaşıyla döndüğünde anlamış. Bütün eşyalar ile birlikte yatağının anneannesinin odasına taşındığını gördüğünde bir süredir gece uykusunda boncuk boncuk terleyen, kesik kesik öksüren Asiye teyzenin çok hasta olduğu haberini aldığında kapıda olduğu söylenen harp henüz içeri girmese de İstanbul'un üzerine bombalar düşmese de insanın elindekileri sevdiklerini kaybedebileceğini kavramış Gülizar. Anneannesinin odasında uyuduğu ilk gecenin sabahında annesi onu alıp çocukluğundan beri bildiği doktor Anahit'e götürmüş. Anahit önce bir güzel muayene etmiş küçük kızı, ardından aynaya tutup ciğerlerine bakmış. Sonra da yüzünde rahat, soğukkanlı bir gülümsemeyle annesine dönmüş. Gözünüz aydın Gülsema Hanım, çok şükür yoktur bir şeycik. Gülizar, Asiye teyzenin verem olduğunu ve maalesef veremin sari bir hastalık olduğunu o gün Anahit'in yanından ayrılmış eve dönerken annesinden öğrenmiş. Bir iki gün sonra sanatoryuma gitmek üzere yola çıkan Asiye teyzeyi dokunmadan, öpmeden, koklamadan uzaktan uğurlarken çökük omuzları ve bezgin bakışlarıyla annesinin kolunda yılların yorgunluğunu sürüklercesine uzaklaşıp giden bu yaşlı kadını burnunun direği sızlayarak boğazında demir burgularla izlerken tutmuş kendini hiç ağlamamış. Bir damla bile gözyaşı dökmeden sessizce artık odasındaki iyiyi ayrı tutunca ağlayan gül manasına geldiğini iyi bildiği adının yüreğinin duvarlarını tırmalayarak, kanatarak içinden geçip gidişini seyretmiş. Asiye teyzenin ölüm haberi çok değil, gidişinden birkaç ay sonra gelmiş. Gülizar ölümün kendisini görmemiş, yalnızca haberi. Bir gün Madame Mayrek kızı Seta ile onu alıp kuş dili çayırına götürmüş. Macuncu Halil Ağa'dan macun almış onlara, sonra da hep beraber Karagöz Hacıva seyretmişler. Akşam üzere eve döndüklerinde de bırakmamış onu Madame. Kocası Hampik Efendi'nin balıkçı Dimitri'yi ısmarlayıp eve gönderdiği palamudu hep birlikte yesinler diye konağa çağırmış. Yemekten sonra da istersen bu gece Seta ile birlikte uyuyun deyince kalbi küt küt atmaya başlamış küçük kızın. Yukarıda bir zamanlar annesine ait olan odada uyumak. Annemden müsaade almam gerek demiş ümitsizce. Ben şimdi gider söylerim. Hem istersen geceliğini de getiririm. Hadi siz yukarı çıkın ve keyfinize bakın demiş Madame Mayrek kapıya doğru yürürken. Seta'nın babası Hampik Efendi yeni aldı radyonun başında durmuş, ajansı bekliyormuş o sıra. Gülizar ilk kez o zaman o kadar yakından görmüş radyoyu. Az sonra ajans başladığında ise Seta'nın yanına gitmeyi falan unutup büyülenmişçesine olduğu yere çakılıp kalmış. Neden sonra Madame Mayrek elinde geceliğiyle geri geldiğinde hala orada Hampik Efendi'nin arkasında ayakta dikilmiş, hayranlıkla radyoyu seyrediyormuş. Uzun yıllar önce annesine ait olan odada Seta ile koyun koyuna yattıkları o gece Gülizar düşle gerçeğin arasında bir yerde tuhaf bir rüyanın içinde bulmuş kendini. Ertesi sabahmış. Aynı yatakta gözünü açtığında bu kez Seta değil de annesi varmış yanında. Gözleri kapalı, derin uykularda. Dışarıdan bir ses duymuş. Sonra Gülizar, Gülizar diye bağıran aşina bir ses. Kalkmış, pencereden dışarı bakacakmış ama ne kadar uğraşıp didinse de camları örten kalın lacivert kağıtları açamamış. Odadan çıkıp yavaş yavaş merdivenlerden aşağı inerken Gülizar diye bağıran o ses her adımında biraz daha yakınına gelmiş sanki. Ortadaki sahanlığı geçip akşam yemek yedikleri odaya girmiş. Büfenin üzerinde radyo. Gülizar, bu Asiye teyzenin sesiymiş. Koşup radyonun başında dikilmiş. Asiye teyze diye bağırmış. Asiye teyze, neredesin? Uykusundan uyanmış. O gün kahvaltıdan sonra nihayet eve gittiğinde anneannesiyle annesine heyecanla Hampik Efendi'nin radyosunu, radyonun içinde konuşan adamı ve gece gördüğü rüyayı anlatmış. Asiye teyzeyi radyonun içinden duyduğu sesini. Keşke bizim de radyomuz olsa demiş önce. Sonra da eklemiş. Çok özledim ben onu. Asiye teyze ne zaman gelecek anne? Ah yavrum diye sızlanmış prenses. Anne diye çıkışmış annesi. Ama olmaz ki, söylemek lazım. Çocuk değil o. Koca kız oldu artık. Ölüm lafı gelip geçmiş kulağına çalınan seslerin arasından. Cenaze. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Az sonra yerinden kalkıp Asiye teyzenin odasına gitmiş ve orada oturup içindeki ölümü seyretmiş. Sessiz, katı, kuru, soğuk bir şeymiş. Dayanamamış o soğuğa. Kendinden geçip derin bir uykuya dalmış. Uzun, çok uzun saatler uyanamayacağı bir uykuya. Sonrasında ağır bir hastalıktan çıkmış da henüz kendine gelememiş gibi pek konuşmadan, doğru dürüst bir şey yiyip içmeden, duymadan, işitmeden geçip gitmiş günler. Bir hafta mı, 10 gün mü, daha fazla mı farkına varmadan geçmiş. Derken bir akşam üzeri annesiyle babası ellerinde adı Marconi olan bir radyo ile girmişler içeri. Sabırlı ol, önce fişini takalım demiş İbrahim kızına. Prenses dudaklarının arasından hafifçe kedi oğlalı bir fare tuttu diye mırıldanarak mağrur başını damadıyla torunundan ve o gün ilk kez evlerine giren radyodan alıp alışkanlıkla pencereden dışarı çevirmiş. Ama storları indirilmiş, kenarları iyice tutturulmuş kalın lacivert kağıttan başka bir şey görememiş. İbrahim düğmeyi bir iki kez çevirip Ankara radyosunun yerini bulunca odaya cızırtılı bir caz müziği yayılmış. Gülizar yüzünde alabildiğine şaşkın bir gülümsemeyle radyonun sağına soluna bakarken babası da keyifle onu seyrediyormuş. Bugünlük ajansı kaçırdık. Ne yapalım? Biz de müzik dinleriz. Ama hiç oralara bakma. Çünkü radyonun içinde kimse yok. Peki nerede çalıyorlar bu müziği? İbrahim radyonun üzerindeki Marconi adını göstermiş. Marconi kim biliyor musun? Bu radyoyu yapan adam mı? Yaklaştın. Bir yerdeki sesin çok uzaktaki bir başka yere nasıl nakledilebileceğini düşünüp taşınıp bulan adam. Yani radyo fikrini bulan ve tatbik eden adam. Gülizar ilk kez radyodan caz müziği dinlediği o dakikalarda bir yandan az önce babasının anlattığı Marconi denen adamın ne kadar akıllı olduğunu düşünüyor. Bir yandan da için için tıpkı rüyasında olduğu gibi Asiye teyzenin müziği susturup Gülizar diye seslenmesini bekliyormuş. Rüyasının ve o akşamki bekleyişin etkisiyle yüzünde saklayamadığı bir merakla portmantodaki hırkasına uzanan Gülsema kararlı bir sesle hayır demiş. Sen burada kal ve mutfağı toparla lütfen. Az sonra o hayal kırıklığıyla mutfağın ortasında durmuş, dalgın, düşünceli dikilirken 13 yaşının aklı mühürdar yokuşundan aşağı Jacob Emin'in ardınca sürüklenip gidiyormuş. İlk aşk ah ne güzelmiş. Yıllardır içinde tıp tıp damlayıp duran o eski köhne sokak çeşmesinin musluğu büyülü bir el tarafından ardına dek açılmış sanki. Şimdi serin mi serin, dupduru, tertemiz, gürül gürül sular dökülüyormuş Gülizar'ın gönlünden. Göz alabildiğine mavi, okyanuslar ortasında kalmış da azgın dalgalar sarmış dört yanını. Dizlerinin bağını çözen öyle bir heyecan, öyle tuhaf bir korkuymuş ki soluğu kesilmiş. Gelir mi acaba? Bir daha gelir mi buraya? Bir saat, iki saat, üç. Hava neredeyse karardı kararacakmış. Ama evden Jacob Emin'le iskeleye dek yürüyüp hemen dönmek üzere çıkan annesi hala ortalıkta yokmuş. Sonunda İbrahim kızını da yanına alıp çıkmış evden. Baba kız nereye gideceklerini bilmeden yokuş aşağı yavaş yavaş iskeleye doğru inmeye başlamışlar. Denizin kıyısında tepede durmuş uzaklara bakarken bulmuşlar onu. Seyretmeyi hep sevdiği Eskişehir'e değil de sağına Haydarpaşa Garı'na dönmüş bu kez yüzünü. Yalnızca bakışları değil, aklı da çok uzaktaymış besbelli. İbrahim'in yıllardır aşinası olduğu koltuk değneklerinin sesine bile dönüp bakmadığına göre. Anne diye seslenmiş Gülizar, ne yapıyorsunuz burada tek başınıza? Çok merak ettik seni, saatler oldu demiş İbrahim. Oldu mu o kadar diye sormuş. Şaşkın, durgun, düşünceliymiş sesi. Güneşin batışını seyredeyim dedim, hadi gidelim. Sen iyi misin Gülsema Hanım demiş İbrahim endişeli. Gülsema kocasının koluna girip zoraki gülümsemiş. Başım ağrıyor biraz. Eve döndüklerinde üzerindeki hırkayı çıkarmayı bile akıl edemeden salon niyetine kullanılan odadaki koltukların birine çöküp oturmuş ve uzun süre öylece hiç kıpırdamadan olduğu yerde kalmış. Halindeki tuhaflığı en başından beri fark eden Gülizar'la İbrahim bir iki kez ortaya laf atıp da sonuç alamayınca ne yapacaklarını bilemeden bir kenara çekilip beklemeye başlamışlar. Az sonra prenses odasının doğruca salona açılan kapısını gıcırtıyla aralayıp ürkek ve yorgun adımlarla gelmiş, hiç kimseye bakmadan, kimseye aldırmadan bir gölge gibi sessizce pencerenin önündeki koltuğuna oturmuş. Gitti mi? Sessizlik. Prensesin elleri dizlerinin üzerindeymiş. İri kahverengi gözleri, iki incecik çizgi. Yalvaran bir inilti çıkmış sesi. Sana söylüyorum, Gülsema, gitti mi? He? Diye sıçramış yerinden genç kadın. Ardından içli bir nefes verir gibi konuşmuş. Gitti. Başını yavaşça çevirip annesine bakmış. Kıvrımları, noktaları birbirine dolanmış binlerce soru olmuş gözleri. Ama dalgın bakışını annesinden alıp yeniden önüne, orada boşluğun içinde bir yere dikip konuştuğunda tek bir soru çıkmış ağzından. Niye? Daha çok kırgın bir hayretle sorulmuş, henüz hiç kimseden bir cevap beklemeyen cılız, çelimsiz bir soruymuş. Zaten Gülsema da sorusunu ağzından çıkar çıkmaz unutmuş gibi olduğu yerden yavaşça doğrulmuş. Masanın başında oturan Gülizar da ayaklanmış annesiyle birlikte. Ne istediniz anne, ben getirseydim. Gülsema kanadı kırık, mahzun, ağlamaklı bir an dönüp kızına bakmış. Yüzünü acıyla buruşturmuş ardından. Ben çok yorgunum, başım da ağrıyor, yatayım en iyisi. Gülizar'ın hiçbir mana veremediği o muamma saatlerin tesiri o akşamın soğuk rüzgarla evin içinde uzun, çok uzun bir süre çıkıp gitmemiş. O günden sonra ne zaman prensese dönse bir kırgınlık, bir küskünlük yerleşmiş annesinin sesine. Hep durgun, hep çekingen, uzak ve tedirginmiş. Fark etmiş etmesini ama aklı Jacob Emin'in dalgalı denizler gibi diye tarif ettiği mavi gözlerine takılıyken pek derinliğine inmemiş bu durumun. İlk gelişin üzerinden 2 hafta geçmeden okuldan döndüğü bir akşamüstü onu yine evde bulunca eli ayağı birbirine dolanmış, sevinçten nerelere koyacağını bilememiş kendini. Üstünü akşam yemeğinde Emin'in tepe başında kaldığı otelden ayrılıp bir süreliğine Asiye teyzenin odasında kalacağını öğrenince öyle şaşırmış, öyle sevinmiş ki delikanlıyı gördüğü andan beri aralıksız gümbür gümbür atan kalbi durdu duracakmış neredeyse. Yemekten sonra Emin teşekkür üzerine teşekkür ederek hafta sonu eşyalarını da alıp gelmek üzere evden ayrıldığında prensesin de bu haberi tıpkı kendisi gibi o akşam yemek sırasında öğrendiğini anlamış. İnli mi cinli mi bilmeyiz, tanımayız etmeyiz. Ne işi var evimizde? 16. ayrımın sonu